Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Her şeyin başı Kur'an-ı Kerim ve meali. Şimdi Fatiha suresinin 1 ila 7. ayetlerini can kulağı ile dinliyoruz.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki yevmiddini İyyâke na'budu ve İyyâke nesta'in اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم.
Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim ve din gününün maliki olan Allah'adır. Biz yalnızca sana ibadet eder ve yalnızca senden yardım dileriz. Bizi dosdoğru yola ilet. Kendilerini nimet verdiklerinin yoluna. Gazaba uğrayanların ve sapıklarınkini değil.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile, 8.50 arasında kısa dalga 22 metre, 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre, 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımız ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsudi.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek onun Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla İslami İran'ın başkenti Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Ordibehşt 1401, Hicri Kameri 14 Şevval 1443 ve Miladi Takvimle 16 Mayıs 2022 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene'yi arkadaşım Ahmet Eşer'le birlikte sunacağımız sabah haberleri ve ilgili siyasi yorumları ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Batı Asya gelişmeleri ve dinleyicilerle baş başa adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İranlı işitme engelli sporcuların olimpiyatlardaki başarısını tebrik etti. Hatipzade, insan hakları uluslararası güç merkezlerinin hedeflerini ilerletmek için siyasi bir araca dönüştü, dedi. Nasır Ebuşehri, Filistin'deki tüm suçlardan Batı'nın sorumlu olduğunu söyledi. Filistin Dışişleri Bakanlığı, Siyonistlerin cinayetleri konusunda Batı'nın ikiyüzlülüğünü eleştirdi. Avrupa Parlamentosu, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkma bahanesiyle Türkiye'yi tehdit etti. NATO'dan Ukrayna'ya silah sevkiyatı devam ediyor. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı işitme engelliler olimpiyatlarında altın, gümüş ve bronz toplam 40 madalya kazanan İran takımı ve kafilesini tebrik eden mesajında bu başarıyı İran halkı için bir sevinç ve gurur kaynağı olarak nitelendirdi. İran spor kafilesi 24. İşitme Engeller Olimpiyatları sonunda 14 altın, 12 gümüş ve 14 bronz madalya kazanmış ve madalya tablosunda Ukrayna ve Amerika'nın ardından 3. sırada yer aldı. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran spor kafilesini tebrik mesajında şu cümleye yer verdi. Bu zafer ve madalya tablosundaki 4 basamaklı yükseliş, İran'ın aziz gençliğinin irade ve kabiliyetinin bir başka tezahürünü gösterdi. 24. Dünya İşitme Engellileri Olimpiyatları 1 Mayıs'ta Brezilya'da başladı ve 15 Mayıs'ta sona erdi. İran'ın spor kafilesi futbol, plaj voleybolu, judo, güreş, atletizm, atıcılık ve karate ve tekvando dallarında 140 sporcu ile sessizlikte başarı sloganıyla bu yarışmalara katıldı.
İranlı şair Hekim Ebu'l-Gasım Firdevsi'nin Şahname adlı eserinin el yazması ve taş baskılarına ulaşan bir sergi ve İslam İnkılabı rehberinin hediyeleri Rezevi Mukaddes Eserler Türbesi'nde ziyaretçilerin hizmetine sunuldu. 15 Mayıs İran'ın ulusal takviminde Şahname şairi ve Fars kültürü ve edebiyatı için gösterdiği çabalar sebebiyle Hekim Ebu'l-Kasım Firdevsi ve Fars dilinin korunması anma günü olarak seçilmiştir. Horasan Rezevi Eyaleti İslami İrşad ve Kültür Kurumu Genel Müdürü Muhammed Hüseyinzade dün Kur'an Müzesi'nde Şahname'nin el yazmaları ve İslam İnkılabı rehberinin hediyelerinin sergisinin açılışının kulisinde yaptığı konuşmada şöyle dedi. Aslan-ı Kuds Rezevi Merkez Kütüphanesi'nin el yazma nüshaları merkezi ve bu koleksiyondaki eşsiz hazinelerin varlığı İran, İslam kimliğini ifade etmektedir. Hüseyinzade sözlerine devamında şöyle dedi. Dünyanın en eşsiz dini kurumu olan Aslan-ı Kuds Rezevi bu tür zarif koleksiyonları toplar, muhafaza eder ve korur. Sergi 15 Mayıs 29 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilerin hizmetine açık kalacak.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, insan hakları konusu, uluslararası güç merkezlerinin yaklaşımı nedeniyle bu merkezlerin hedeflerini ilerletmek için siyasi bir araç haline geldi, dedi. 80'den fazla sivil toplum kuruluşunun katıldığı Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi ECOSOC'a danışma statüsüne sahip sivil toplum kuruluşlarının özel ve etkileşimli toplantısında Hatipzade'nin yanı sıra İran İnsan Hakları Merkezi Genel Sekreteri Kazım Galibabadi de konuşma yaptı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada, insan hakları modern uluslararası ilişkilerin en önemli kurbanlarından biri olmuştur, dedi. Hatipzade, Amerika'yı insan hakları konusunu dış politikada kendi şom emellerini hayata geçirmek için bir araç olarak kullanmakla suçlarken, bunun sonucunda da insan hakları kavramının bir oyuncak haline gelerek manasını yitirmesinin neden olduğunu söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı, Tacikistan Savunma Bakanı'nın resmi daveti üzerine üst düzey bir askeri heyetle Tacikistan'a gidiyor. Tacikistan Silahlı Kuvvetleri'nin üst düzey siyasi ve savunma yetkilileriyle görüşmeler, ikili ve bölgesel işbirliği üzerine görüşmeler yanı sıra askeri üslere ve savunma projelerine ziyaretler, İran Genelkurmay Başkanı Bagheri'nin önemli programlarından biri olacak. İran Pres'e göre İran ile Tacikistan arasında ikili askeri işbirliğinin ilk ortak komisyonda varılan anlaşmaların uygulanması için İran Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakır'ı bugün Tacikistan'ın başkentine ziyaret gerçekleştirecek.
Filistin İslami Cihad Hareketi'nin İran'daki temsilcisi, Batı Filistin'deki tüm suçlardan sorumludur, dedi. Siyonistler 14 Mayıs 1948'de Filistin topraklarını işgal ederek bölgede güvensizlik, istikrarsızlık, suç ve işgalin temellerini attılar. Filistin tarihinde bugüne Nekbe günü veya felaket günü denir. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin İran'daki temsilcisi Nasır Ebu Şerif, dün Filistin Zafer Sabahı yaklaştığı başlıklı bir törende yaptığı açıklamada şöyle dedi. Bu yılın başından beri 67 Filistinli şehit oldu ama bu konuda tek bir şikayette bulunulmadı. Bu yüzden tüm bu suçlardan Batı'yı sorumlu tutuyoruz. Ebu Şerif, Filistin işgali basit bir işgal değildi ve Filistin halkının karşısına çıkmak için her türlü teknik kullanıldı ve Yahudilerin Filistin'e göçü konusunda mutabık kalındı. Filistin'in felaketi 1917'de İngiliz işgaliyle başladı ve Siyonist rejimin oluşumunun yolunu açtı. Siyonist politikalar Filistin halkının zorunlu göçü ve öldürmesiyle devam etti. Ancak halk tüm bu insanlık suçlarına rağmen direnmeye devam ediyor, dedi. Filistin İslami Cihat Hareketi'nin İran'daki temsilcisi El Cezire kanalı muhabiri Şirin Ebu Akeli'nin şehadetinde Amerika'nın Siyonist rejimi güçlendirmedeki rolüne atıfta bulunarak şunları söyledi. Bu suçun failleri uluslararası toplum tarafından asla kınanmadı, dedi. İran İslami Şura Meclisi Direniş ve Kudüs Fraksiyonu'nun lideri Ahmet Hüseyin Fellahi de törende yaptığı konuşmada şöyle dedi. Bugün Siyonist rejim Batı'nın desteğiyle ilerliyordu ama direnişin yükselmesiyle Siyonist rejimin ilerlemesi sınırlı kaldı ve bugün bu rejim kendi içine hapsedildi.
Türkiye halkının Nekbe gününde Lazerli Boğaz Köprüsü'ne Kahros'un İsrail yazısını yansıtması sosyal ağ kullanıcılarının büyük ilgisini çekti. Türkiyeliler Nekbe günü veya Türkçe karşılığı olan Talihsizlik Felaket Günü münasebetiyle Lazerli Boğaz Köprüsü'ne Nekbe günü sizin büyük felaketiniz olacak ey İsrail. Filistin'in özgürlüğü çok yakın. Kahrolsun İsrail yazılarını yansıttı. Türkiye halkının söz konusu yenilikçi eylemi İran sosyal ağ platformlarında da İranlılar tarafından büyük ilgiyle izlendi. Türkiyeliler Kudüs gününde olduğu gibi Nekbe felaket gününde de Siyonistlerin işgaline karşı olduğunu ve ırkçı İsrail'i tanımadıklarını defalarca farklı yollardan duyurmasına rağmen işgalci İsrail rejimi Cumhurbaşkanı sitesinin resmi bildirisine göre Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siyonist rejim İsrail'in Cumhurbaşkanı Herzog'a yolladığı bir mektupta İsrail'in sözde bağımsızlık gününü tebrik etmişti. İşgalci İsrail rejimi Cumhurbaşkanı sitesinin iddiasında Türkiye'li yetkililer ve resmi kurumlar tarafından herhangi bir yalanlama gelmedi.
İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri 74 yıldır Filistin halkının zor koşullara rağmen cani Siyonist rejimin suçları ve saldırılarıyla tüm iradesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi. 15 Mayıs 1948 Filistinler için felaket günü ve Filistinlilerin Siyonistler tarafından zorunlu göçünün bir simgesidir. Sema Haber Ajansı'na göre Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreteri Ziyad Ennahale dün yaptığı açıklamada Filistin halkının tüm iradesiyle ve karmaşık koşullara rağmen cani Siyonist rejimin suçlarıyla yüzleştiğini vurguladı. Bu dönemde Filistin halkının gücünün ve güveninin arttığını belirten Ennahale, Siyonizmin bu planının bu bölgede sonsuza kadar yıkılması gerektiğini bildirdi. Ennahale, Filistin halkının Siyonist rejime karşı savaşta önemli başarılar elde ettiğini kaydederek, Filistinli gençlerin düşmanla savaşma ve onu ülkelerinden kovma konusunda daha kararlı hale geldiğini sözlerine ekledi. Filistin'in her yerinde Siyonistlerle doğrudan bir çatışmanın olduğunu belirten Filistinli şahsiyet, Yomel Nekbe olarak bilinen Filistin'in feci işgalinin dünyanın önde gelen şer güçlerinin desteğiyle yürütüldüğünü vurguladı. Ennahale Filistin halkının mücadele devam ettiğini belirterek, Filistin halkının şu anda direnişi desteklediğini ve Siyonist rejimi tehdit edebileceğini de sözlerini ekledi.
Filistin Dışişleri Bakanlığı, uluslararası toplumun Siyonist rejimi cinayetleri konusundaki ikili tutumunu eleştirdi. El Cezire'ye göre Filistin yönetimi, Dışişleri Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, Filistin'in Siyonistler tarafından felaket ve işgalin 74. yıl dönümü vesilesiyle yayınladığı bildirdi. Tarihi Filistin topraklarında işgalin devam etmesi, yerleşim birimleri inşası ve Filistin halkının varlığına karşı verilen savaşla felaket bugün de devam etmektedir dendi. Filistin Dışişleri Bakanlığı bildirisinde ırkçı İsrail'in işlediği cinayetlerden dolayı zulüm ve cezadan kurtulması için zemin sağlamak amacıyla uluslararası arenada etkili ülkelerin rekabetine tanık oluyoruz. Gizli anlaşmalar ve adalet eksikliği ırkçı İsrail ölüm makinesini uluslararası standartlara bakılmaksızın Filistinlerin kanının dökülmesine izin verme konusunda cesaretlendirdiği cümlesine yer verildi. Bildiriye göre işgalci rejim yargı dahil tüm imkanlarını kullanarak Filistin topraklarını sömürgecilerin ve yerleşimcilerin çıkarları için sahiplerinden tahliye ediyor. Uluslararası toplumda Filistin halkına yönelik devam eden kan dökülmesini önleme sorumluluklarını üstlenmeli. Filistin Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Siyonist rejimin Filistin vatandaşlarına karşı işlediği cinayetler ve suçlar konusunda sessiz kalmamaya ve konuyla ilgili derhal soruşturma başlatmaya çağırdı. Bildiriye göre Siyonist rejimin Filistin vatandaşlarına yönelik suçlarının artması ve evlerine, mukaddesatına ve yaşamlarına yönelik saldırılar uluslararası toplumun kendi kaderini tayin için bir başlangıç noktası olarak Filistin halkını desteklemesi gerektiğini her zamankinden daha fazla gösteriyor denildi.
Irkçı İsrail güçleri Batı Şeria'da Nekbe'nin yıl dönümünde işgal altındaki Kudüs ve Tülkerm'e saldırdı. Filistin Kızılay'ı pazar günü yaptığı açıklamada, kuzeydeki El-Bire kentindeki trajedinin 74. yıl dönümü münasebetiyle Batı Şeria'daki Siyonist yerleşim yeri Beyt El'e karşı düzenlenen yürüyüş sırasında Siyonist militanlar ile Filistinliler arasında çıkan çatışmalarda 10 kişinin öldüğü duyuruldu. Habere göre yaralılardan 3'ü vurularak 7 kişi plastik mermilerle yaralandı. Göz yaşartıcı gazın solunumu sonucu onlarca kişi de solunum sorunu yaşadı.
Lübnan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün ülke genelinde seçime katılım oranı %41 olarak gerçekleşti. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre ülkede 3.917.000 kayıtlı seçmen bulunuyor. Seçimlerde 718 aday 128 sandalyeli meclis için yarıştı. Lübnan Başbakanı Necip Mikati, Lübnan İçişleri Bakanlığı parlamento seçimlere katılımın bazı bölgelerde %50'yi aştığını duyurdu. Mikati, seçimlerin gerçekleşmesi için ilgili tüm kurumlar üzerine düşeni yaptı ifadesini kullandı. Lübnan'da yapılan genel seçimlerde oylar, elektrik kesintileri sebebiyle karanlıkta sayıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde başkent Beyrut başta olmak üzere bazı kentlerin kırsal bölgelerinde yaşanan elektrik kesintileri sebebiyle oy sayım işlemleri şarjlı lambaların ışığında yapıldı. Lübnan'da genel seçim son olarak 6 Mayıs 2018'de %49'luk katılım oranı ile düzenlenmişti.
Hazar Kıyı Devletleri'nin 5. Sanayi Fuarı, pazar günü Azerbaycan Cumhuriyeti'nin başkenti Bakü'de başladı. 4 gün boyunca açık olan bu fuara İran İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 3'te 2'si İranlı olmak üzere yaklaşık 60 firma katılıyor. Bu fuar İran İslam Cumhuriyeti Ticareti Geliştirme Teşkilatı tarafından Azerbaycan Cumhuriyeti İşverenler Konfederasyonu İşbirliği içinde düzenlenmiştir. Fuarda boya ve reçine, çelik profiller, sandviç paneller, madencilik ve petrol ve gaz mühendisliği, beyaz eşya, plastik ürünler, makine, MDF, otobüs, çimento, tıbbi ekipman ve hastane kıyafetleri, tatlılar ve çikolatalar, bisküvi ve kurabiyeler ve organik ürünler yer alıyor.
Türkiye askeri güçleri Irak'ın kuzeyinde 10 PKK üyesinin öldürüldüğünü bildirdi. TRT'ye göre Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 10 PKK'lı ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildi. Böylelikle etkisiz hale getirilen PKK'lı sayısı 95'e yükseldi. Irak'ın kuzeyinde Metina, Zab ve Avaşin Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Kilit operasyonu planlandığı gibi devam ederken Irak'ta siyasi partiler ve hükümet Türkiye'nin bu operasyonlarına tepki gösteriyor.
Türk polisi bir grup Afgan mülteciye karşı şiddet uygulayarak onları tartakladı. Türkiye, Afganistan'dan Avrupa ülkelerine mülteciler için bir geçiş noktasıdır. Afganistan'da Taliban'ın iktidara gelmesinden bu yana Afgan vatandaşlarının göçü arttı. Sosyal medyada dolaşan bir videoda bir Afgan vatandaş kalabalığı metal çitlerle çevrili bir alanda mahsur kaldı ve bir grup çocuğun ağlama sesi kaydedildi. Afgan Ses Ajansı'na göre çoğu Hazaralar olmak üzere onlarca Afgan mülteci Türk polisi tarafından İzmir'de tutuklandı.
Yeşil Kıta Parlamentosu'ndaki Avrupa Halk Partisi fraksiyon lideri İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkma bahanesiyle Türkiye'yi tecrit etmekle tehdit etti. Demokrat parlamenter Manfred Weber, Türkiye'nin Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliğini veto etme ihtimaline ilişkin olarak NATO'nun birliğini sorgulayan herkes kendini topluluk içinde tecrit edecektir dedi. Weber, Alman basınına verdiği mesajda Finlandiya veya İsveç'in istediği NATO'ya katılmaksa buna izin verilmesi gerektiğini savunurken bunun aksine mümkün olmayacağını dile getirdi. Öte yandan Rusya NATO'nun genişlemesini güvenliğine yönelik bir tehdit olarak görüyor. Kremlin sözcüsü Peskov, geçtiğimiz perşembe günü gazetecilere verdiğimizde NATO'yu genişletmeye yönelik son hamle kıtamızı daha güvenli ve istikrarlı hale getirmeyecek uyarısında bulunmuştu.
Finlandiya'nın ardından İsveç dün Kuzey Atlantik Paktı NATO üyeliğini resmen açıkladı. Daha önce tarafsız bir duruş sergilen İsveç ve Finlandiya şimdi NATO'ya katılmaya çalışıyor.
Öte yandan Almanya Dışişleri Bakanı Kuzey Atlantik Paktı NATO'nun savaş bahanesiyle Ukrayna'ya silah göndermeye devam ettiğini açıkladı. Bu arada Rusya Devlet Başkanı Batı'nın Ukrayna'ya silah ve paralı asker gönderme konusundaki eylemlerinin çok büyük hata olduğu konusunda uyarıda bulundu.
Irak'taki Sadr grubunun lideri Muqtada Sadr, ulusal opozisyona katıldığını duyurdu ve diğer parlamento gruplarını yeni bir hükümet kurmaya çağırdı.
Ve son haberimiz. Somali'de yapılan seçimleri kazanan Hasan Şeyh Mahmud, ülkede cumhurbaşkanlığına ikinci kez seçilen ilk isim oldu. İlk kez 2012 yılında Somali milletvekili olan 66 yaşındaki Mahmud, aynı seçimde cumhurbaşkanı adayı oldu ve kazanmıştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor. Bu sabahki ilk yorumumuz Kafkasya bölgesinde Güney Ossetya'nın Rusya'ya ilhak referandumu konusunda. Sözde Güney Ossetya Cumhuriyeti Başkanı'nın talimatına göre 17 Temmuz gününde Rusya'ya ilhak referandumu düzenlenecektir. Güney Ossetya'nın Rusya'ya katılmasına ilişkin referandum tarihinin belirlenmesi, Gürcistan hükümetinin daha önce Rusya'ya katılma ve Güney Kafkasya'nın parçalanması için planlanmış referandumda dahil olmak üzere bağımsızlık yanlısı bölgeler için planlarını reddettiği bir zamana geldi. Azerbaycan Cumhuriyeti gibi bölge ve Gürcistan'ın komşu ülkeleri de Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgelerindeki referandumları kabul etmeyerek yasa dışı ilan etmiştir. Özellikle Bakü ve Erivan arasında bağımsızlık Dağlık Karabağ bölgesi, Güney Ossetya veya Abhazya'nın kaderiyle karşı karşıya kalabildiği için böyle bir tutum Bakü açısından normal karşılanabilir. Bu nedenle Gürcistan'a komşu Azerbaycan Cumhuriyeti yetkilileri referanduma karşı fikirlerini belirtirken çok temkinli davranıyorlar. Bu nedenle Güney Ossetya'nın Rusya ilhakı için Temmuz ayında referandum yapılmasının bölgede pek inandırıcı olmayacağını söylemek gerekir. Başka bir ifadeyle Abhazya ve Güney Ossetya'nın bir kez Rusya ilhak olmasından sonra bağımsız cumhuriyetler olarak bölgesel düzeyde hareket etmeleri mümkün olmayacaktır. Abhazya ve Güney Ossetya, Gürcistan iki bölgesi olarak Ağustos 2008 iç savaşından sonra Tiflis merkezi hükümetinin kontrolünden çıktı. Moskova iki bölgeyi bağımsız bir devlet olarak tanıdı ve bağımsızlık yanlısı iki bölgede askeri üsler kurdu. Rusya'nın Abhazya ve Güney Ossetya'da asker konuşlandırmasının ardından Tiflis merkezi hükümeti iki bölge üzerinde güç kullanma ve egemenlik kurma kabiliyetini resmen kaybetti. Sonuç olarak uzmanlar, Abhazya ve Güney Ossetya'nın ayrılıkçı bölgelerinin Gürcistan merkezi hükümetinden gayri resmi olarak ayrıldığını söylüyor. Zaten 2008'deki savaştan sonra Güney Ossetyalı milisler ve Rus birlikleri bölgenin tam kontrolünü ele geçirmişlerdi.
Rusya'ya ek olarak Suriye, Nikaragua, Venezuela, Nauru ve Tuvalu ve Gürcistan'ın Güney Ossetya'da dahil olmak üzere ayrıkçı bölgelerini bağımsız bir devlet olarak tanıdı. Ancak Ağustos 2008'deki 8 günlük savaştan sonra Gürcistan hükümeti iki bölgeyi geri alabileceğini düşünse de ancak bu riske atılmayı reddetti. Gürcistan'ın Rusya tarafından kontrol edilen bağımsızlık yanlısı iki bölgesi bazı ortak özelliklerden dolayı güçlü halk tabanlarına sahip değil. Her iki bölge, Güney Kafkasya'daki diğer bağımsızlık yanlısı bölgeler gibi bölgedeki yetkililer düzeyindeki yaygın yolsuzluk sebebiyle ortak sorunlarla karşı karşıya. Bazı gözlemciler, Güney Ossetya ve Abhazya'daki mevcut seçim sistemi, siyasi ve ekonomik yolsuzlukla birlikte sözde bağımsız iki cumhuriyetin çözümü olmayan kalıcı bir krize mahkum olduğunu savunuyorlar. Bu bağlamda Abhaz gazeteci İnal Haşik şöyle diyor. Gürcistan'ın ayrılıkçı bölgelerindeki seçimler ve mitingler halk ve seçmen kayıtsızlığı açısından emsalsiz, öyle ki kendini bağımsız ilan eden Abhazya'da eski cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de halkın çoğu kime oy verdiklerini ya bilmiyorlardı veya esasen oy vermek istemiyorlardı. Bu kayıtsızlıklar sebebiyle Abhazya ve Güney Ossetya'nın Gürcistan'a geri verilmesi mümkün, ancak Tiflis yetkilileri henüz harekete geçmedi. Tabii ki batılı hükümetlerin, özellikle de Amerika'nın Gürcistan'ın iç işlerine karışması, Gürcistan'ı yöneten siyasetçilerin de bu konuda her zaman tereddüt etmesine sebep oldu. Aslında Gürcü yetkililer ayrılıkçı Abhazya ve Ossetya bölgelerini geri kazanmak için harcama yapmak konusunda isteksizler. Çünkü bu iki bölgeyi daha fazla kullanabilirler. Bu bölgeler Tiflis hükümetinin uluslararası arenada Rusya'ya karşı tavır alması için bir bahane ve malzeme sağlamıştır. Batılı devletler, özellikle Amerika, uluslararası örgütlerde bu krizi Rusya'ya karşı da kullanabilir. Anlaşılan o ki Güney Ossetya'da yapılacak olan referandum sınırlı bölgesel ve küresel destek sebebiyle inandırıcı olmayacağı kesindir.
Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Amerika'da aşırı sağcı tehlikesinin büyümesi konusunda. Amerika basını pazar günü sabahın erken saatlerinde ülkenin doğusunda bulunan New York kentinin kuzeyinde Buffalo şehrinde kör saldırıda insanların vurulduğunu duyurdular. Güvenlik güçleri kendini üstün beyaz zanneden birinin bir markette ateş açtığını, polis ile çatışmanın ardından tutuklandığını belirtti. Saldırgan beyaz ırkçı Buffalo kentinde süpermarkete saldırı olayını internetten canlı yayınlarken çoğu siyahi olan müşterilere açtığı ateş sonucu en az 10 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Bazıları ise başından hedef alındı. Bir saat sonra New York Eyalet Savcılığı FBI'ın olayı fanatik bir suç ve şiddet içeren bir ırkçı, aşırılıkçı eylem olarak ele aldığını duyurdu. Saldırgan internete 106 sayfalık bir çevrimiçi açıklamada yükledi ve amacının kısmen diğer ırkların beyazların yerini aldığına dair bir komplo teorisine dayandığını açıkladı. Saldırgan açıklamada 18 yaşında olduğunu söylüyor ve kendisini beyaz ve antisemitik olarak tanımlıyor. New York'taki beyaz ırkçılardan birinin yeni ve şok edici bu cinayeti, Amerikan toplumunda aşırı sağın artan tehlikesini bir kez daha iyi bir şekilde gözler önüne serdi. Aslında aşırı sağ beyaz ırkçı grupların Amerikan iç siyasetindeki rolü giderek daha fazla vurgulanıyor ve bu grupların yalnızca siyahiler ve Latinolar gibi etnik ve ırksal azınlıklara değil, aynı zamanda dini azınlıklara yönelik şiddet eylemlerini yoğunlaştırması bekleniyor. Bu arada Müslümanlar gibi dini azınlıkların da giderek daha fazla hedef alınacağı belirtilmelidir. Aynı zamanda aşırı sağ gruplar siyasi yaklaşımlar doğrultusunda Amerika iç siyasetine giderek daha fazla müdahale etmeye çalışıyorlar. Bu durum Amerika siyasetinde 2020 başkanlık seçimlerinin sonucunda da etki yaptı ve Demokrat Joe Biden'in zaferine tepki olarak Trump'ın aşırılık yanlıları tarafından 6 Ocak 2021'de Kongre işgali gibi şiddet olaylarına yol açtı.
Aslında Amerika'daki aşırı şiddet yanlısı ve sağcı grupların kökleri onlarca yıl öncesine dayanıyor. Amerika'da aşırı sağcı gruplar ve bireyler şimdiden bazı büyük terör olaylarına sebebiyet veriyor. Bunlar eyalet yetkililerinin destekçileri ve federal hükümet muhaliflerinden Amerika'da ırkçı, ayrımcı, azınlık ve göçmen karşıtı gruplara kadar geniş yelpazeyi kapsıyor. Trump'ın Amerikan başkanı olarak seçilmesi ülkedeki aşırı sağcı grupların yeniden canlanmasında hızlandırıcı bir faktör oldu. Sosyal ağlarda aşırı sağcılığın yayılmasında büyük rol oynadı. Hali hazırda Amerika'da 1600'ü aşkın aşırı sağcı grubun bulunduğu biliniyor. Amerikalı üst düzey güvenlik yetkilileri Kasım 2021'de Kongre'ye hitaben Amerika'daki şiddet ve ırkçılık tıpkı beyaz üstünlükçü gruplarda görüldüğü gibi ülkede yükselişte ve giderek IŞİD'den çok daha tehlikeli bir sorun haline geliyor diye yazdılar. Amerikalı güvenlik yetkilisi Langan, biz daha çok ırkçı düşüncelerle yerel aşırılık yanları hakkında kaygılıyız diyor. FBI geçtiğimiz günlerde ırkçı grupların oluşturduğu tehdidin IŞİD gibi aşırılık yanlısı grupların oluşturduğu tehditler düzeyinde olduğunu belirtti. Bir raporda ırkçı sahiplerle şiddet içeren saldırılarda yaşanan artışa işaretle Amerikan hükümeti bu sorunu mümkün olan en kısa sürede çözmezse ırkçılık çok uzak olmayan bir gelecekte Amerikan toplumu için büyük bir tehdit haline gelecektir dendi. Buffalo kentinde insanların özellikle siyahilerin katledildiği korkunç katliamlar Amerika'daki ırkçı beyaz bireylerin ve grupların oluşturduğu tehditlerin ciddiyetini bir kez daha gösterdi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 26 Ordibeşt 1401, Hicri Kameri 14 Şevval 1443 ve Miladi 16 Mayıs 2022 Pazartesi. 29 yıl önce bugün Hicri Şemsi 26 Ordibeşt 1372 tarihinde İranlı araştırmacı yazar ve Tahran Üniversitesi Fars Dili ve Edebiyatı hocası Doktor Mehdi Derahşan hayata veda etti. Hicri Şemsi 1297'de dünyaya gelen Doktor Mehdi Derahşan eğitimini bitirdikten sonra ders vermeye başladı. Doktor Mehdi Derahşan bir süre Ankara Üniversitesi'nde ders verip orada araştırma yaptı. Kesai Şiir Divanı'nın tasihi, Kur'an-ı Kerim'in 30. cüzünün tefsiri ve Cevahirul Kelam adlı eserler Doktor Mehdi Derahşan tarafından kaleme alındı. ...870 yıl önce bugün Hicri Kameri 14 Şevval 573 tarihinde meşhur Müslüman fakih, muhaddis, mütekellim ve Kur'an tefsircisi Kutbettin Ravendi vefat etti. Zamanının büyük alimlerinden olan Ravendi özellikle fakih ve hadis iliminde özel bir ün kazandı. Bu değerli fakihten 80 civarında eser geride kalmış olup Tefsirül Kur'an, Risaletül Fukaha, Ayatül Ahkam bu eserlerden sadece birkaçıdır. ...520 yıl önce bugün 16 Mayıs 1502 tarihinde Güney Amerika'da yer alan günümüz Honduras İspanya'ya ilhak edildi. Honduras bu tarihten önce geniş medeniyete sahip olan Maya adlı kavmin merkeziydi. Ancak Honduras'ın İspanya tarafından işgal edilmesinin ardından Maya kavmi ortadan kalktı. Miladi 19. yüzyılın başından İspanya'nın içinde olumsuz şartların hakim olması dolayısıyla Honduras toprakları Orta Amerika'daki sömürge altındaki birçok ülke gibi fırsattan yararlanarak bağımsızlığını elde etmeye başardı. ...451 yıl önce bugün 16 Mayıs 1571'de Alman ünlü yıldız bilimcisi ve matematikçi Johann Kepler dünyaya geldi. 23 yaşında astronomi üstadı olan Kepler 1609'da gezegenler hareketi yasalarını bularak gezegenlerin güneş etrafında koni şeklinde hareket ettiğini ispat etti. 234 yıl önce bugün 16 Mayıs 1788 tarihinde Alman şair ve oryantalist Friedrich Rückert, Almanya'nın Hamburg kentinde dünyaya geldi. Doğu dillerinde önemli araştırmalarda bulunan Friedrich Rückert, Alman üniversitelerinde eğitime başladı. Farsça, Arapça ve Çince dillerinde yazılmış şiirleri Almanca'ya çeviren Friedrich Rückert, Doğu edebiyatında kullanılan bazı üslupları şiirlerinde kullanırdı ve Hafız'ın şiir divanını Almanca'ya çeviren ve tercümeleri yayınlanan Alman şairlerden biridir. Aşk Baharı ve Şarkiyat gibi eserler Friedrich Rückert tarafından kaleme alındı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Türkiye'nin buğday ithalatı için yöneldiği Hindistan'da satış durduruldu.
Karar.
Nureddin Nebati'den Güldür Güldür paylaşımı, gözlerimdeki ışıltıyı görmedi.
Yeni Asya.
Hukuka dört elle sarılalım.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Cevher İlhan 14 Mayıs tarihli Yeni Asya gazetesinde yine fasit enflasyon kıyası başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Her şeyin %200'e yakın zamlandığı Varta'da baskı altındaki TÜİK'in yıllık %69.67 bağımsız kaynaklara göre %156'yı aşan enflasyona karşı iktidardakiler yine tam bir pervasızlıkla sorumluluktan kaçıyor. Enflasyonun herkesin ortak sorunu haline geldiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, katlanarak artan enerji, gıda ve ham madde fiyatları ne yazık ki tüm dünyada enflasyonu körüklüyor diye yine enflasyonun sebebini küresel etkilere bağlıyor diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Ekonomiden ben sorumluyum, ben. Ben ekonomistim çıkışıyla garip bir biçimde fahiş fiyat artışlarının ekonomik gerçeklerle bağ olmadığına, Ukrayna savaşına, esnafa ve rasyonaliteden uzak fiyatlandırma alışkanlığına hamlediyor. Keza Hazine ve Maliye Bakanı bir yandan rekor enflasyonu kabul ederken, diğer yandan ihracat, yatırım, istihdam ve üretimdeki artışların Cumhuriyet tarihinin rekor seviyelerine olduğu iddiasıyla hala hortlayan enflasyon fiyaskosunu teyit geçiyor. Bu arada Avrupa'da, Amerika'da, bütün dünyada enflasyon rekor kırıyor benzeri çarpıtmalar sürüyor. Oysa Avrupa Birliği ülkelerinde enflasyon %4-7 arasında. Türkiye'de enflasyon resmi rakamlarla bile Avrupa'nın 10 katı. Dahası Türkiye'de hız kesmeyen enflasyon son 4 ayda dünya enflasyon sıralamasında ikinci olan Venezuela'yı geçmiş, Afrika'nın mızrak atanlar ülkesi Zimbabwe ile aynı kategoride. Malum tek kişilik yönetimin yandaş müteahhitlere peşkeş çektiği dolar döviz garantili ihalelerin başında gelen Çanakkale Köprüsü için günde 45 bin araç geçiş garantisi verilmiş, ancak daha ilk günde 6 bin araçla kalınmıştı. Geçmeyen 39 bin araçtan her biri için 16 euro artı KDV üzerinden 290 lira ile geçen 6 bin aracın her biri için vatandaştan tahsil edilen 200 liracıktan kalan 90 lira hazineden, yani yine milletin cebinden ödeniyor. Ancak bu konudaki eleştirileri Ulaştırma Bakanı'nın bayram haftasında İstanbul-İzmir otoyol ile Osman Gazi Köprüsü'nün garanti karşılama oranını aşması üzerinden bu fizibiliteleri 1-3-5 yıllık yapmıyoruz cevabı bu konudaki eleştirilere cevap veriyor. Halbuki bayram geri kalan 51 haftada iktidara iliştirilmiş müteahhitlere dolar garantili köprü, otoyol ihalelerinde maliyetlerinden kat kat yüksek garanti edilen araç geçiş sayısının çok altında kalındığı, çeyrek asra varan sürede 100 milyarlarca doların ödeneceği ortada. Zira bu garanti ihalelere ve kiralamalara 2017-21 arasında 68 milyar 143 milyon lira, 68 katrilyon 143 milyar çıkmış, bir tek 2022 bütçesinde 142 milyar 977 milyon lira ayrılmış. Buna göre çeyrek asra varan garantili ihalelerle ortaya çıkacak döviz kuru farkıyla yandaş şirketlere verilecek milyarlara milyarlık ekleniyor. Gelecek nesiller ağır borç yükü altına sokuluyor.
Remzi Özdemir, 14 Mayıs tarihli Yeni Çağ gazetesinde etik olmayan sigorta satışı başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Türkiye Sigorta Birliği son dönemde sık sık basın açıklaması yapıyor. Son açıklaması E-Devlet üzerinden sigorta poliçelerinin iptal edildiği yolundaki haberleri yalanlaması oldu. Hürriyet gazetesinde bir haber yayımlandı. Söz konusu haberde bankalar tarafından yapılan sigortaların E-Devlet üzerinden iptal edilebildiği yolunda diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Bir anda yüz binlerce insan E-Devlet'e girdi. Haber kısa sürede yüzlerce internet sitesinde ve sosyal medyada yer aldı. Haber bir süre sonra Hürriyet gazetesinden kaldırıldı. Bir süre sonra da Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı tarafından bir açıklama yapıldı. Bu tür haberlerin vatandaşı mağdur ettiği belirtildi. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı'ya daha önce yazdığım bir yazıda sorular sormuştum. Doğal olarak hesaplarına gelmediği için bu sorulara yanıt vermedi. Türkiye Sigorta Birliği Genel Sekreteri Özgür Obalı, birliği adına önce şu soruyu sorması lazım kendine. Bir anda yüz binlerce vatandaş neden E-Devlet'e poliçeyi iptal etmek için akın etti? Sigorta gerçekten iyi bir şey. Ben evimi, arabamı ve sahip olduğum birçok şeyi sigortalıyorum. Ama bunu yaparken bilinçli ürünler tercih ediyorum ve kendi rızam ile yaptırıyorum. Poliçemi bir bankanın bana kredi için dayatması ile değil. Ayrıca bir sorum olduğunda bana bizi ilgilendirmiyor sigortanın çağrı merkezini arayın diyen bankadan asla yaptırmıyorum. Sigortayı sigorta acentesinden yaptırıyorum çünkü bu onların işi ve doğal olarak en profesyonel hizmeti bu acenteler veriyor. Özgür Obalı doğal olarak birliğinin haklarını ve çıkarlarını savunuyor. Ancak Obalı'nın bir görevi de birliğin üyesi olan sigorta şirketlerin itibarını savunmak olmalı. Türkiye'de neden bu kadar çok insan sigorta poliçesini iptal ettirmek istiyor? Bu poliçeler neden ve ne zaman yapılmış? Tabii ki ne amaçla? Özgür Bey, keşke biraz sosyal medya ve şikayet var gibi internet sitelerindeki o şikayetleri takip etse. Mesela Türkiye Bankalar Birliği'nin oluşturduğu çözüm merkezinde en fazla şikayet hangi konuda diye bir baktırsa. Bakmayacağını bildiğim için ben burada söyleyeyim. Vatandaştan BDDK ve Türkiye Bankalar Birliği'ne en fazla 3 şikayet gidiyor. İlk sırada zoraki sigorta, ikinci sırada kart ücretleri, üçüncü sırada ise saçma sapan paketler. Bankalar yüksek kar marjlı sigorta poliçelerini personeline zoraki hedef olarak dayatıp bunaltmasına sigorta sektörü Türkiye'de daha fazla büyüyecektir. Emin olun bankaların yaptıkları poliçelerin büyük bir bölümünden de vatandaşın hiç haberi yok ya da kredi için şart koşulmuştur. Bu sorunlar çözülmediği sürece Türkiye poliçe çöplüğüne dönüşecek ve sigorta şirketlerin itibarı vatandaş nezdinde düşecektir.
Tahran Radyosu.
İzzettin Önder 14 Mayıs tarihli Evrensel Gazetesi'nde yoksulluk üzerinde yaşatılan iktidar başlıklı yazısına yer veriyor. Yoksulluk siyaset alanında değil, ekonomi alanında oluşan bir sorundur. Diğer bir deyişle yoksulluk iktisadi sürecin doğal sonucu ise çözümü de iktisadi sürecin değişiminde aramak gerekirken meseleyi siyaset alanında irdelemek burjuva iktisadının en tipik açmazıdır. Şöyle ki sosyal demokrasi politikalarında net şekilde görülebildiği üzere siyaset ile iktisat alanlarının ayrıştırıldığı ve üretimin birinci alana hapsedilip dağılımın ikinci alanla taşındığı durumda geçici süre için ve ancak kısmi çözüm sağlanabilir fakat kalıcı ve yaygın çözüm söz konusu olamaz diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Bunun sebebi ekonominin gerek kaynak yaratarak gerek kaynak kullanımını denetleyerek siyaset alanına başat olmasıdır. Kaynak kıtlığı durumunda siyasetin de yapabileceği fazla bir şey olmayabilir. Devamlı gelir dağılımı üzerine yoğunlaşan bir siyasi yapı, dağıtılacak kaynakları üreten yatırım alanını ihmal etmiş olacağından bir süre sonra dağıtılacak kaynakların kıtlığı ile karşı karşıya gelir. Kısacası devamlı gelir dağılımı politikaları siyasetin kendi ayağına kurşun sıkması politikasından başka bir şey değildir. Burada hemen aklımıza şu soru gelir. Üretim kısıtlaması yoluna gidilmeden gelir dağılımı sorununa çare bulunabilir mi? İşin can alıcı noktası da burasıdır. Evet, sorun bu şekilse sürdürülebilir. Fakat kapitalist sistemde olanaksızdır. Konunun bu bağlamda tartışılabilmesi için sistem tartışması gündemde olmalıdır. Kapitalist sistemde oluşan sistematik gelir dağılımı sorunu, kar oranlarının azalması ve krizler gibi olumsuzluklar, temelde sömürüye dayalı mülkiyet hakkı meselesidir. Üretim araçları üzerinde kurulan mülkiyet tüm bu sorunlara yol açarken, sıkıştığı dönemlerle kısmı çözümleri de yine sistem üretir. Çözümler arasında bizzat kendi işleyiş dinamikleriyle oluşan krizler ya da siyasi erkek kapı aralayıp sosyal demokrasi çözümleri tümüyle kapitalizmin yaşamda kalma mücadelesinin iki farklı görüntüleyebilir. O nedenledir ki devlet olgusu ya da siyaset konuları tartışılırken ekonomi ve sistem çevresinin oluşturulması olmazsa olmaz koşuludur. Aksi aldatmacadan başka bir çaba ifade etme.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Batı Asya gelişmeleri.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz haftalık programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugün yine her zaman olduğu gibi geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmeleri gözden geçireceğiz.
Önce önemli başlıklar.
Siyonist rejimin Filistinli muhabir Şirin Ebu Akile'yi şehit etmesi,
Şirin Ebu Akile'nin şehadetine karşı gelen tepkiler,
Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın Tahran ziyaretinin bölge medyasında yankıları
ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Halife Bin Zayed Al Nahyan'ın ölümü,
geçen hafta Batı Asya'da yaşanan en önemli gelişmelerdi. Şimdi detaylar.
Siyonist İsrail ordusu geçen çarşamba sabahı El Cezire'nin 51 yaşındaki Filistinli gazetecisi Şirin Ebu Akile'yi Cenin kampı olaylarına haber yaptığı sırada hedef alarak şehit ederken Filistin'in El Kudüs gazetesi muhabiri Ali El Semudi'yi de yaraladı. Şirin Ebu Akile, El Cezire'nin bölgenin siyasi ortamında tanınan en eski ve en önde gelen gazetecilerden biriydi. Filistinli gazeteci, görev başındayken korsan İsrail askerleri tarafından vurularak şehit edildi. Bu koşullar, Siyonist rejimin cinayetini daha da ön plana çıkarıyor ve bu cinayet kasten adam öldürme şeklinde incelenebilir.
Bu cinayetin kasıtlılığını kanıtlayan bir diğer konu da Siyonist rejimin 1948'de işgal altındaki toprakların kalbinde ardı ardına gerçekleşen Filistin operasyonları karşısında başarısız olduktan sonra her zaman intikam peşinde koşmasıdır. Siyonist çevreler rejimin Gazze şeridinde Hamas lideri Yahya el-Sanvar'a suikast düzenleme niyetini açıklamıştı. Görünüşe göre Siyonistlerin el-Sanvar suikastinin sonuçlarından korkmaları, tehditlerinden geri çekilmelerine neden olduğu ve bunun yerine baskın bir hareketle Şirin Ebu Akile'yi hedef seçerek şehit etti.
Bu cinayetin kasıtlılığıyla ilgili bir başka noktada korsan İsrail ordusunun cinayetin sorumluluğunu geç kabul etmesidir. Cinayetten 3 gün sonra Siyonist İsrail ordusu soruşturmaların Duf Divan adlı gizli birliğine bağlı askerlerden birinin Ebu Akile'nin şehit olduğu noktadan 100 ila 150 metre uzaklıkta konuşlandığını ve söz konusu noktaya onlarca kurşun sıktığını ortaya koyduğunu duyurdu. Siyonist yetkililer başlangıçta Ebu Akile suikastının Filistinler tarafından gerçekleştirildiğini iddia etmişti. Konuyla ilgili siyasi meseleler uzmanı Sayın Üzer Yiğit'in görüşlerini dinleyelim.
Aslında yeni bir şey yok. Yeni bir olay yok. Periyodik olarak, geçen sene de yine hatırlarsınız Ramazan ayının içerisinde hem El-Aksa hem de Kudüs'teki Müslüman nüfusa karşı yoğun baskı ve eziyetler olmuştu. Yine bir önceki Ramazan'da mesela hatırlarsınız yine Mescid-i Aksa'nın içinde yangın çıkartmışlardı. Bu artık periyodik, sistematik bir baskı ve şiddet. Bu bütün dünyada bunu biliyor. Bunu Filistin halkı daha içsel yaşayarak hissediyor. Her yeni nesil bu direniş ekseninde biraz daha bilinçlenerek veya biraz daha sertleşerek ilerliyor ama burada kaybettiğimiz bir şey var. Hem Kudüs'te hem de diğer Müslümanların doğal olarak yaşamış olduğu yerlerde. İsrail her sene sistematik işkence ve baskıları sonucunda yeni yerleşim yerleri hayata sokuyor. Yeni yerleşim yerlerini devreye sokuyor. Yine bildiğiniz gibi bu Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'dan kaçan Yahudilere Filistin topraklarında yeni yerleşim yerleri vaadinde bulunmuşlardı ve yerleştirdilerdi. Bir ciddi bir Yahudi nüfusu da oraya getirdiler. Bu bence yeni üstüne şu olay oldu da böyle oluyor diyeceğimiz bir mevzu değil. Bu artık Müslümanların da içsellediği, kabullendiği sistematik baskı olarak devam ediyor. Zannedersem orada bir tane Müslüman kalmayana kadar da devam edecek. İki intifadanın da çıktığı dönemler artık eziyet ve zulümlere karşı dayanma tahammülünün sonladığı bir dönemdi. Biz yine buradaki direniş cephesinin hem intihar bombacıları hem de cinnet halinde ellerinde bıçaklarla ilk önce İsrail'de askere falan saldırmalarına baktığımız zaman şunu algılayabiliyoruz, anlayabiliyoruz ki orada direniş cephesi Müslümanların yaşamış oldukları şeyin artık tahammül sınırının üzerine çıktığının bir göstergesi olarak algılamamız gerekiyor ki bu eylemler oluyor. Aksi takdirde yine Anadolu'da bir şey vardır. Kedinin canı yanınca köpeği boğarmış derler. Yoksa ellerine bıçakla insanlar niye silahlı insanlara saldırsınlar? Ya da niye kendilerinin hayatına son versinler? Burada da dünyanın bizlerin dikkatini çekmek istiyorlar. İhtimalen artık oradaki baskı ve zulüm tahammül edilemeyecek bir seviyede. İnşallah dünya, özgür dünya ülkeleri ve Müslüman ülkeler bu konuda biraz daha duyarlı, biraz daha dikkatli olurlar.
Sayın Üzeri de görüşlerini bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz.
Siyonist rejimin Şirin Ebu Akile'ye karşı işlediği cinayet bölgede ve dünyada geniş çapta kınandı. Siyasi analistler ve bağımsız medya kuruluşları suçun tehlikeli bir mesaj taşıdığını ve hatta medya camiasına işgalci rejimin cinayetlerini haber yapan herkesin bu rejim ordusu tarafından hedef alınacağına dair bir uyarı taşıdığını duyurdu. Bu bağlamda Devrim Konseyi üyesi ve Filistin Kurtuluş Örgütü Siyasi Komitesi üyesi Usame el-Kevasemi, Siyonist düşmanın bu suçla dünyanın dört bir yanındaki gazetecilere, dünya kamuoyu için gerçekleri açığa vuranların cezasının ölüm olacağını bildirdiğini belirtti.
Katar Dışişleri Bakanı Lulu Hatter, Siyonist rejimin El Cezire muhabirine yönelik işlediği cinayetine verdiği tepkide, Korsan İsrail'e kayıtsız şartsız verilen desteğin sonlandırılması gerektiğini vurgularken 250 insan hakları teşkilatı da yayınladığı ortak bildiride El Cezire muhabirine yönelik suikastından dolayı Siyonist rejimin cezalandırılması çağrısında bulundu. Ebu Akile suikastı Siyonist rejimin Filistinli gazetecilere karşı işlediği ilk cinayet değildi ve Filistin Enformasyon Bakanlığı'na göre 2000 yılındaki 2. Filistin İntifadası'ndan bu yana Siyonist rejim tarafından 45 gazeteci şehit edildi. Bu vakaların hiçbirinde uluslararası toplum İsrail'in bu suçları karşısında herhangi bir pratik önlem almamıştır. Amerika Temsilciler Meclisi'nin Müslüman ve Filistinli bir üyesi olan Rashida Tlaib de Şirin Ebu Akile'nin şehadetine gösterdiği tepkide şunları söyledi. Şirin Ebu Akile, Amerika'nın kayıtsız şartsız mali desteğinden yararlanan rejimin askerleri tarafından öldürüldü. Bu rejim işlediği cinayetler karşısında da asla sorgulanmıyor. İsrail'in ırkçı politikalarına ve yaklaşımına seyirci kalan ve destekleyenler ne zaman yeter diyecekler.
Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi ve Cumhurbaşkanı Ayetullah Reisi ile görüşmek üzere geçen hafta Tahran'a geldi. Görüşmede İranlı ve Suriyeli yetkililer çeşitli alanlarda ikili ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladılar. Bu ziyaret Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Suriye'deki terörle mücadelenin sona ermesinden sonra Tahran'a yaptığı ikinci ziyaretti. Ve ilk ziyareti 25 Şubat 2019'da gerçekleşirken görüşmede İslam İnkılabı rehberi İran ve Suriye ilişkilerinin derin ve stratejik olduğunu ve direniş hareketinin kimliği ve gücünün söz konusu sürekli ve stratejik ilişkilere bağlı olduğunu vurgulamıştı.
Beşar Esad'ın geçen haftaki ziyareti bölge medyasında da geniş yankı buldu. El Cezire Televizyonu Suriye Devlet Başkanı'nın Tahran'ı ziyareti ve İslam İnkılabı rehberi ve Cumhurbaşkanı ile görüşmesine yayınlayarak Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın 2011'den bu yana ikinci kez Tahran'ı ziyaret ettiğini ve İranlı yetkililerin yapılan görüşmelerde Tahran ve Şam arasındaki ilişkilerin güçlenmesine vurgu yaptıklarını duyurdu. El Cezire Televizyonu söz konusu haberinde ayrıca İslam İnkılabı rehberinden naklen Suriye'nin siyasi ve askeri sahalarda büyük bir başarı elde ettiğini ve bugünkü Suriye'nin savaş öncesi Suriye olmadığını ve Suriye'nin itibar ve saygınlığının eskiye kıyasla daha da arttığını ve herkesin bu ülkeye büyük bir güç olarak baktığını belirtti.
Siyonist rejimin Kaan Televizyonu ise Suriye Cumhurbaşkanı'nın Tahran ziyaretinin İran ile ittifakın devam edeceğini ve gücünü arttıracağını gösterdiğini duyurdu. Lübnanlı El Ahd haber sitesi de Hassan Hassan adlı yazarın kaleminden naklen şunlara dikkat çekti. Suriye hükümeti dış ilişkilerinde yeni bir aşama başlattı ve Şam ile bölgedeki bazı ülkeler arasındaki ilişkilerin geliştiğine dair işaretler var. Bu aşamada Siyonist düşmanla ilişkilerin normalleşme ateşi yükseldi ve bölgedeki bazı ülkeler Tel Aviv yöneticilerini memnun etmek için acele ederken Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik cinayetleri arttı ve buna karşın Filistin direnişi yeni bir aşamaya adım atarak Siyonist rejime karşı caydırıcılık gücünü arttırdı.
Hassan açıklamasının devamında Beşar Esad'ın ziyaretinin İran-Suriye ittifakının devam edeceğini ve daha da güçleneceğini gösterdiğini vurgulayarak Siyonist İsrail'in Suriye topraklarındaki saldırganlığının hedeflerine ulaşamadığını ve giderek güçlenen Tahran'la Şam arasındaki ilişkileri olumsuz etkilemede başarısız kaldığını vurguladı.
Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Halife Bin Zayed Al Nahyan, 8 yıllık hastalıktan sonra geçen cuma günü hayatını kaybetti. Halifenin ölümünün ardından Birleşik Arap Emirlikleri Federal Yüksek Konseyi, Abu Dhabi'deki El Müşerref Sarayı'ndaki bir toplantıda resmi olarak Halife Bin Zayed'in üvey kardeşi ve Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'i ülkenin yeni devlet başkanı olarak seçti. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı bu bağlamda yaptığı açıklamada anayasanın 51. maddesi uyarınca Muhammed Bin Zayed'in oy birliğiyle Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı olarak atandığını ve Şeyh Halife Bin Zayed Al Nahyan'ın yerine geçtiğini duyurdu. Abu Dhabi Emirliği'nin geniş alanı ve Birleşik Arap Emirlikleri petrolünün %90'ından fazlasının bu bölgede üretilmesi nedeniyle Fars Körfezi'nin güneyindeki bu ülkenin başkanı ve hükümdarı Abu Dhabi Emirliği'nden seçiliyor.
Birleşik Arap Emirlikleri'nde en yüksek mevkiyi elinde tutan Muhammed Bin Zayed, kardeşi Şeyh Halife'nin hastalığının zirve yaptığı 2014 yılından bu yana ülkenin başında bulunuyor. Muhammed Bin Zayed, 2 Aralık 1971'de kuruluşundan bu yana Birleşik Arap Emirlikleri'nin 3. başkanıdır. Muhammed Bin Zayed, Birleşik Arap Emirlikleri'nde birçok siyasi, parlamenter ve ekonomik görevde bulundu. Ve kardeşinin hastalığından sonra 2014'ten beri ülkenin mevcut hükümdarı oldu.
Analistler Birleşik Arap Emirlikleri'nin Veliaht Prensi görevi için 3 seçenek olduğunu gösteriyor. Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed, Muhammed Bin Zayed'in ardından kendisinden Birleşik Arap Emirlikleri'nin en güçlü şahsı olarak söz edilen Tahnun Bin Zayed ve Başbakan Mansur. Bu üç isim veliahtlık koltuğuna herkesten daha yakındır.
Değerli dinleyiciler, Batı Asya gelişmelerini irdelediğimiz bugünkü programımızın sonuna geldik.
Bizleri www.parsley.com üzerinden takip edebilir, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden bizimle paylaşabilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dinleyicilerle baş başa.
Değerli dinleyiciler, yine bir haftadan sonra Dinleyicilerle Baş Başa adlı programımızın yeni bir bölümünde sizlerle beraber olabilmenin sevincini yaşıyoruz.
Programımız hakkında geçen hafta boyunca gönderdiğiniz yazılar ve eleştirileriniz ve yoğun ilginizden dolayı teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Bugün de vaktimiz olduğu sürece sizlerden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını paylaşmaya çalışacağız. Şimdi ise sizden gelen sıcak mektuplar ve mesajlardan bazılarını hep birlikte dinleyelim.
Ebru Haksal isimli dinleyicimiz gönderdiği yazısında şu satırları bizimle paylaşıyor. Filistinli çocuklar hemen her gün ölümlere tanık oluyor ve askeri araçları taşladıkları gerekçe gösterilerek tutuklanıyor, hapse mahkum oluyorlar. Mescid-i Aksa'nın çocukları dünyanın en gelişmiş savaş araçlarına karşı bedenlerini siper ediyor ve hayatta kalabilmek için çocukluğa veda ediyorlar. İsrail'de binlerce çocuk ağır şartlarda yargılanıyor. Çocuklar okullardan, evlerinden, sokaktan alınıp aileleriyle bağları koparılıyor ve gözleri kapatılarak sorgulanıyorlar. İsrail, mahkum ettiği çocuklara yönelik kararını uluslararası hukuka aykırı olan 132 sayılı askeri emre dayandırıyor ve oyun çağındaki çocuklara her türlü işkenceyi meşru görüyor. Nitekim 132 sayılı askeri emir 16 yaşından küçük çocukları yetişkin kabul ediyor ve yargılıyor. Söz konusu uygulama çocuk hakları sözleşmesine aykırı olduğu halde İsrail 1967 tarihinden bu yana bölgede iki ayrı hukuk sistemini uygulamaya devam ediyor. Nitekim işgal altında tutulan Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler sivil hukuk sistemine tabi iken Filistinler askeri yasalara göre muamele görüyorlar. Evet, bugünlerde Filistinlerin durumu çok açıkça uluslararası çevreler, medyanın gündemindedir. Evet. Özellikle son günlerde Şirin Ebu Akile'nin şehit edilmesi, bir muhabirin şehit edilmesi de gözü dönmüş rejimin gerçekleri örtbas etmek için olayları haber yapan muhabirlere bile acımadığını gösteriyor. Evet. Ve maalesef bu rejimle normalleşme girişiminde bulunan Arap rejimleri, arkasında duran Amerika ve sorgusu sualsiz destek veren Amerika gerçekten bunu daha da küstahlaştırıyor, zulümlerini işlemekte.
Ben aslında hiç şaşırmadım, çünkü çocuklara böyle davranan bir yönetim, bir rejim büyükleri nasıl davranır artık insan tahmin edebiliyor.
Tabii ki. İsterseniz evet, bu güzel mektubun.
Evet, Ebru Hanım şöyle devam ediyor.
İçler açısı mektubun gerçekten devamında.
Çok hassas bir noktaya değmiş Ebru Hanım. Şöyle devam ediyor. Çocuk deyince zihinlerimizde artık rüzgarla yarışan uçurtmalar canlanmıyor. Çocuk deyince zihinlerimizde şiddete, ölüme, açlığa sürüklenen ve masumiyetleri koparılan nesiller canlanıyor. Çocuklara biçilen bu hayat iç dünyamızda büyüttüğümüz neşe kaynağımızı kurutuyor ve seslerini duyurmayan çocukların duygularına, acılarına, yalnızlıklarına kardeş olup onlar için yürüyoruz. Uçurtmalardan vazgeçmiş çocuklar hücrenin duvarlarını aşıp şöyle bir nefes alabilsek diyorlar ve sevindiklerini sadece rüyalarında sarılabiliyorlar. Ne yapabiliriz? Ne yapmalıyız? Ne yapmalıydık? Bütün bu sorular kulaklarımıza çarparken garip duygulara kapılıyor ve yıllardır bilinen öfkemizi yutuyoruz. Neşemiz kaçıyor, zihnimiz bulanıyor ve çocukların başlarını hayallerimizde okşuyor ve onlara sadece dualarımızla uzanabiliyoruz. Ne acı bir durum, ne vahim bir durum.
Evet, dinleyicimize bu mektubunu bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Sıradaki mektuba geçiyoruz. Engin Akar şunları bizimle paylaşıyor. İsrail askerlerine taş attığı iddia edilerek tutuklanan 6 yaşındaki Gays Obadi'yi hatırlarsınız. 6 yaşındaki çocuğunuzu düşünün, nasıl davranırsınız ona. Yatmadan önce sütünü içirir, sabah kalktığında kahvaltısını yaptırır, saçını tarar ve okula göndersiniz değil mi? Gün içinde zihniniz hep onunla meşguldür. Düştü mü? Acıktı mı, derslerine adapte olabildi mi diye düşünür ve 6 yaşındaki çocuğunuzun size ne kadar ihtiyacının olduğunu fark edersiniz. Ne yazık ki Filistinli çocuklar savaşın göbeğinde doğuyor ve sizin çocuklarınızın sahip olduğu bu imkanlarla hiç tanışmadan hayata veda ediyorlar. Bir çocuğun bakışından ve ağlamasından başka kullanabileceği hiçbir savunma aracı yoktur. Fakat acıyla olgunlaşan Filistinli çocuklar ağlamayı düşmana karşı zayıflık olarak görüp sitemlerini gözlerine yansıtıyorlar. Onlar küçücük bir bedene sıkışmış, vakarlı bir adam edasıyla yürüyor, acıyla olgunlaşmış bir bilge gibi hareket ediyor ve zafer için bileniyorlar. Evet, bir önceki mektubun devamı gerçekten de içler acısı bir tablodur. Orada hem kahramanlık var hem dehşet var. Buna karşı göğüslerini siper eden kahraman çocuklar vardır. Minik çocuklar. Gerçekten çocuklar, yani futbol topu yerine ilk tanıştıkları şey top mermileridir. Evet, galiba maalesef bu şekildedir.
Ve şey bir düşündüm ben, Gays Obadi'nin olayını, eğer bu olay başka bir ülkede yaşansaydı, başka bir ülkede, bir ne bileyim, Batı Asya'nın başka bir ülkesinde, evet, bir polis veya bir bir çocuğa bir tokat atsaydı böyle şey olur, ama İsrail yapınca kimsenin sesi çıkmıyor maalesef, bu sessizlik, evet, onu daha da cesaretlendiriyor, evet, ve devam ediyor bu şekilde. İzin verirseniz Engin, buyurun, Bey'in mektubunu, evet, ben devam edeyim. Engin Bey şöyle yazıyor. Çocukların hapsedildiği bir dünyada lider, yönetici, ilim erbabı, mütefekkir ve vicdani hassasiyetini kaybetmemiş her birey harekete geçip elindeki meşale ile karanlığın üzerine yürümelidir. Söyler misiniz, hani nerede meydanlarda koşanlar, nerede haktan dem vuranlar, duymuyor musunuz çocukların sesini? Görmüyor musunuz? Hissetmiyor musunuz? Çocuklar yargılanıyor. Çocuklar katlediliyor. Çocuklar hücrelere kapatılıyor. Neredesiniz ey insanlık? Engin Bey'e güzel mektubundan dolayı çok teşekkür ediyoruz.
Evet, sırada bir telefon mesajımız var.
Ben Edirne'den arıyorum. Mevcut şartlarda bölgemiz çok grift bir düşmanlıklarla karşı karşıya bulunuyor. Bu aşamada halkların gönül birliği ve dayanışması çok önemli ve şunu da vurgulamak isterim. Tüm dünya vazgeç dediğinde umut fısıldar. Bir kez daha dene diye, onun için zafer bölgemizin halkına aittir diyorum. Ekibinize de başarılı yayınlar diliyorum. Esen kalın.
Değerli dinleyicimize görüşlerini bize ilettiği için çok teşekkür ediyoruz.
zamanımız galiba biraz kısıtlı, o yüzden mektubumuza...
Evet, bir mektup daha belki okuyabiliriz. İsterseniz
ben
siz
başlayayım mı? Evet, Umut Dündar isimli bir arkadaşımız bize gönderdi mektupta, şöyle yazıyor. Hakikat bilinci içinde olanlar şeytanla yol arkadaşlığı yapmaz. Ondan uzak durur. Sakınmaya bakar. Bir yanlışı, hatası ve kusuru olunca bağışlanma diler. Bağışlanma ve sığınma ancak Allah'a olur. Kula sığınma, mazlum olanların, hakikat bilinci olan adil kimselerin yanına varmadır. Onlarla birlikte olmadır. İnsan bir kul ve yaratılmış varlık olunca onun üstündeki güç asıl varlıktır. Onun karşısında acizdir. Bir insanın ömrünü uzatması, sağlıklı yaşaması ve beslenmesiyle bir süreliğinedir. Bir yer ve zamanı tamamlayınca, vadesi dolunca teslim olur. Hazreti Adem'den beri gelen bütün insanlar bu dünyadan öte dünyaya geçmişlerdir. Hakikat alemine ve gerçek yurtlarına gitmişlerdir. İyiliklerde ve hayırlarda bulunan iman sahibi kimseler o yurtta karşılıklarını bulup yaşayacaklardır. İsterseniz mektubun devamında biraz siz...
Evet, insana dünyayı dar edenler de öteye gidiyorlar. Zulümleri ve kibirlerinin karşılığını da orada alacaklar. Onlardan insanlık hayrına ve güzelliklerine dair hiçbir şey geride kalmaz. İnsan her şeyden önce kendisinin sözcüsüdür. Diliyle, davranışıyla, haliyle ve eylemleriyle güzel ve iyi insan olma erdemli olmadır. Evet, çok güzel bir mektup. Maalesef süremizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz.
Maalesef.
Burada programımızı noktalamak zorundayız. Umut Dündar'a bu güzel mektubu bizimle paylaştığı için çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, bugün de bizler için ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz. www.parstoday.com olan internet sitemizde İran ve İran'a dair öğrenmek istediğiniz konulara ulaşabileceğinizi hemen hatırlatalım. Ayrıca her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresiyle gönderebileceğiniz gibi telefon veya faksla da iletebilir. Ayrıca Facebook ve Twitter adreslerimizden bizlere ulaşabilirsiniz. Bunun için +0 98 21 22 16 27 53 nolu telefon veya hem telefon ve hem faks olarak kullandığımız +0 98 21 22 01 36 82 nolu telefaks numarasını çevirmeniz yeterli olacaktır. Ayrıca yazı ve görüşlerini mektup yazarak söylemek isteyen dostlarımız da posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran adresini kullanabilir.
Parstoday yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebilirsiniz. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parstoday Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretini ödemeniz yeterlidir. Programımızın sonunda Akşin Serengil, Muhsin Şaşmaz ve Musa Dursun isimli dinleyicilerimize geçen hafta bizlere gönderdikleri yazılarından dolayı teşekkürlerimizi bildirirken her türlü görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir olan elektronik posta adresimize gönderebileceğinizi bir kez daha hatırlatıyoruz.
Şimdilik hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran işitme engelli sporcuların olimpiyatlardaki başarısını tebrik etti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, insan haklarının uluslararası güç merkezlerinin hedeflerini ilerletmek için siyasi bir araca dönüştüğünü söyledi. Nasır Ebu Şerif, Filistin'deki tüm suçlardan Batı'yı sorumlu tuttu. Türkiye halkı felaket gününde işgalci İsrail'e karşı öfkesini farklı şekilde gösterdi Ziyad el-Nehale, Siyonist proje ebediyen yok edilmeli dedi. Lübnan parlamento seçimlerine katılım oranı %41'de kaldı. Hazar kıyısı olan devletlerin 5. sanayi sergisi Bakü'de açıldı. Türkiye ordusunun Irak'ın toprak egemenliğini ihlal etmesi sürerken son saldırılarda 10 PKK'lı öldürüldü. Avrupa parlamentosu İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine karşı çıkma bahanesiyle Türkiye'yi tehdit etti. Öte yandan Finlandiya'dan sonra İsveç'te NATO üyeliği için başvurusunu resmen açıkladı. Diğer taraftan NATO'dan Ukrayna'ya silah sevkiyatı devam ediyor. Somali'nin 10. Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut oldu. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.